kitap, Görme Özürlüler kitaplığında, CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca, görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Telif hakları yasası hükmünce başka bir amaçla kullanılması ve kopyalanarak ticari amaçlarla satılması kesinlikle yasaktır. Telefon 0232 483 30 23 Faks 0232 446 46 31 Mail adresi bilgi@izgok.org Web sitesi adresi www.izgok.org
Kitabın adı İtalyanca Aşk Başkadır. Yazarı Maeve Binchy. Yayın evi Doğan Kitap. Okuyan Sibel Bengisu. Ses kayıt Sezin Albayrak. Arka kapak. Yaşam yorgunu iki kişi karşılaştığında omuzlarında dünyanın tüm dertlerini taşıyor olabilirler. Buna rağmen mucizeler gerçekleşebilir. Tüm incelik ve duyarlılığıyla büyük bir roman. Yayınlandığı 18 ülkede çok satan kitaplar listesine giren İtalyanca Aşk Başkadır, İrlanda Edebiyatı'nın ustalarından Maeve Binchy'nin yeteneğini bir kez daha çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Graham Hammer, Amazon.com. Çekici, insanı saran, unutulmayacak bir roman. The Philadelphia Inquirer. Hikaye anlatımı son derece güzel. Binchy, her birinin yaşamındaki gizli dramları inceleyerek karakterleri üzerinde başarılı bir şekilde yoğunlaşmasını biliyor. Chicago Tribune. Maeve Binchy'nin romanlarını okumak eve dönmek gibi bir şey. The Washington Post. Dublin'de doğan Maeve Binchy, 1969'da Irish Times yazarları arasına katıldı. End of the Term and the Half-Promised Land adlı iki oyunu Dublin'de The Peacock Theatre'da sahnelendi. Deeply Reckley Bay adlı televizyon oyunu Prag Film Festivali'nde en iyi senaryo ödülünü aldı. Aralarında İtalyanca Aşk Başkadır ve Yalnız Kadınlar Sokağı'nın da bulunduğu son 5 romanı en çok satan kitaplar listesine girdi. Eserleri sık sık televizyon ve sinemaya uyarlanan Maeve Binchy'nin Yalnız Kadınlar Sokağı adlı romanı Doğan Kitapçılık tarafından yayınlanmıştır. Sevgili Cömert Gordon'a grazia per tutto ve bütün aşkımla. Aidan. 1970'lerde anketlere cevap vermeye can atarlardı. Aidan gazetenin hafta sonu ekinde bir anket görürdü. Örneğin, düşünceli bir koca mısınız? Veya sanat dünyası hakkında neler biliyorsunuz? O yıllarda daha çok uygun bir çift misiniz veya arkadaşınızla aranız nasıl konularında epey yüksek puan tuttururlardı. Bütün bunlar eskidendi. Artık Nell ve Aidan Dune alt alta dizilmiş sorular gördüklerinde alacakları puanların merakıyla anketi yanıtlamak için sabırsızlanmıyorlardı. Örneğin haftada kaç kez sevişiyorsunuz? A. Ortalama 2 kez, B. Her cumartesi, C. Daha az. Her cumartesiden de az seviştiğini kabullenmeyi kim ister? Anketi hazırlayan o bilge adamların itirafları nasıl yorumladıklarını merak eden var mıydı? Şimdi ikisi de uyumlu bir çift misiniz başlıklı bir anket görse hemen sayfayı çeviriyordu. İşin tuhafı hiç kavga etmemişler, hiç birbirlerine darılmamışlardı. Aidan Nell'i aldatmamıştı, karısının da aldatmadığını düşünüyordu. Böyle düşünmesi küstahlık mıydı bilmiyordu. Nell çekici bir kadındı. Erkeklerin her zaman dönüp bir kez daha bakmak isteyecekleri kadınlardandı kesinlikle. Aidan eşlerinin aldattığı kanıtlandığında şaşkına dönen pek çok erkeğin aslında dikkatsiz ve kendini beğenmiş olduğunu biliyordu. Ama o onlardan değildi. O, Nell'in başka bir erkekle gizlice buluşmayacağından, başkasıyla sevişmeyeceğinden emindi. Karısını o kadar iyi tanıyordu ki böyle bir şey yaparsa hemen anlardı. Hem Nell böyle bir erkeği nerede bulacaktı? Hadi buldu, tanıştı ve onu beğendi diyelim. Nerede buluşabilirdi? Yok canım. Bütün bunlar gülünç şeyler diye düşünüyordu. Herhalde böyle düşünmeyen bir erkeğe zor rastlanır. Yaşlanmanın nasıl bir şey olduğunu anlatanlar işin bu yönünü unuturlar. Yaşlanınca uzun yürüyüşler insanın bacakları nasıl ağrıtıyorsa, insanlar popçuların şarkı sözlerini eskisi gibi nasıl anlamıyorlarsa, belki de insanın evrenin odak noktası olarak gördüğü varlıktan yavaş yavaş kopmaya başladığı, uzaklaştığı dönemdir yaşlılık. 48 yaşını bitirip 49 yaşına basan her erkek herhalde böyle düşünür. Dünya eşlerinin heyecanlanmasını bekleyen erkeklerle dolu olmalı. Karılarının cinsellik dışındaki konularda da coşkulu olmasını isteyen ne kadar çok erkek var kim bilir. İşini, okulla ilgili beklentilerini, hayallerini nel merak etmeyle o kadar uzun zaman geçmişti ki. Oysa bir zamanlar tüm öğretmenlerin adını ezbere bilirdi. Öğrencilerin çoğunu tanırdı. O zamanlar sınıflarda kaç kişi olduğunu, sorumluluk isteyen görevlerde olanları, okul gezilerini, sahneledikleri oyunları ve Aiden'ın üçüncü dünya projelerini ince ince sorar, derinlemesine tartışırdı. Şimdi ise olandan bitenden habersizdi. Yeni Milli Eğitim Bakanı atandığında omuz silkmiş, bu kadın ne yaparsa yapsın eskisinden daha kötü olamaz demekle yetinmişti. Nel, geçiş yılı tam olarak ne olduğunu öğrenmek zahmetine katlanmamış, sadece Allah'ın belası bir lüks diye tanımlamakla yetinmişti. Çocuklara sınavlara çalışmak yerine, düşünerek tartışarak kendilerini bulma fırsatı vermek de ne demek oluyor diyordu. Aiden aslında karısını hiç suçlamıyordu. Açıklama yaptığında ne kadar sıkıcı olduğunun farkındaydı. Vızıltıya benzeyen sesi kulaklarında çınlıyordu. O konuştuğunda iki kızı 19 ve 21 yaşına geldikleri halde neden hala bu saçmalıkları dinlemek zorunda olduklarını merak ederek havalara bakarlardı. Ailesini sıkmamaya gayret ediyordu. Öğretmenlerin hepsi böyledir diye düşünürdü. Sınıflarda karşılarına dizilen ve onları dinlemek zorunda olan dinleyici kitlesine öylesine alışıktırlar ki, anlattıklarının en ince ayrıntılarına kadar kavranabilmesi için gerektiğinden uzun konuşurlar. Konuları tüm yönleriyle açıklamaktan hiç kaçınmazlar. Aiden aile fertlerinin yaşamına ayak uydurabilmek için inanılmaz bir gayret sarf ediyordu. Oysa Nel, kasiyer olarak çalıştığı lokanta hakkında hiçbir şey anlatmazdı. Aman Aiden, ne olacak? Bir iş işte. Kasada oturup müşterilerin kredi kartlarını alıyorum ya da çeklerini veya paralarını. Sonra paranın üstünü ve faturayı veriyorum. Günün sonunda da eve geliyorum. Haftanın sonunda haftalığımı veriyorlar. Dünya üzerindeki %95'i aynı şeyi yapıyor. Bizler önemli konularla boğuşmuyoruz. Büyük trajediler yaşamıyoruz. Güç dengelerini korumanın savaşını da yapmıyoruz. Bizler sadece sıradan vatandaşlarız, o kadar. Onu ne aşağılamak ne de yaralamak istediğini bilse de suratına bir tokat yemiş gibi hissediyordu. Sözlerinden öğretmenler odasında yaşanan çekişmeleri ve tartışmaları ne kadar ayrıntılı anlattığı seziliyordu. Ve Nel'in merakla neler olduğunu öğrenmek istediği, hep ondan yana olduğu, düşmanlık edenleri düşmanı ilan ettiği günler çok çok geride kalmıştı. Aiden geçmişte kalan, dost oldukları, dayanışma ve birlik içinde yaşadıkları o günleri tüm benliğiyle özlüyordu. Belki okul müdürü olarak atandığında o günler geri gelebilirdi. Yoksa kendini mi aldatıyordu? Belki de müdür olarak atanması ne karısını ne de kızlarını ilgilendiriyordu. Ne de olsa evdeki düzen kendi kendine yürüyordu. Son zamanlarda ölmüş de onlar sanki bir şey olmamışçasına yaşamaya devam ediyorlarmış gibi geliyordu. Nel lokantaya gidip geliyordu, haftada bir annesine gidiyordu. Hayır Aiden, gelmene gerek yok diyordu. Kadın kadına konuşacaklardı, annesi onları düzenli olarak görüp iyi olduklarından emin olmak istiyordu, o kadar. Aiden endişeli bir sesle, peki sen gerçekten iyi misin diye sormuştu. Beşinci sınıflara amatör felsefe dersi vermiyorsun demişti Nel. Herkes ne kadar iyiyse ben de o kadar iyiyim. Burada bırakalım istersen. Aiden tabii ki orada bırakamadı. Nel'e dersin amatör felsefe dersi değil, felsefeye giriş olduğunu ve beşinci sınıflara değil, geçiş yılına ders verdiğini söyledi. Nel'in bakışını hiç unutmayacaktı. Bir şey söyleyecek gibi ağzını açmış, sonra vazgeçmişti. İfadesi soğuk bir acıma doluydu. kaldırım kenarında oturan, paltosu iple bağlı, elinde en ucuzundan bir şarap şişesi tutan bir dilenciye bakıyor gibiydi. Kızlarıyla ilişkisinin de daha başarılı olduğu söylenemezdi. Granier bankada çalışıyordu. Onun da anlatacak fazla bir şeyi olamazdı. En azından babasına. Arada sırada arkadaşlarıyla konuşurken çok daha canlı olduğunu gözlemlerdi. Bridget için de aynı şey söz konusuydu. Ne olur baba sorup durma, seyahat acentesi iyi gidiyor dedim ya. İyi olmaz mı? Tabii ki iyidir. Yılda iki kefa bedava seyahat ve uzun öğle tatillerine nasıl fena denebilir? Granier bankacılığı, insanlara zorladan zorlukla ödeyecekleri kredileri vermenin haksızlığını tartışmaktan kaçınırdı. Bu yasayı ben çıkarmadım diyordu. Masamda gelen belgeler yazılı bir kutu var. Benim görevim o belgeleri incelemek, o kadar. Çok basit. Bridget de turizm ticaretinin insanlara aslında hiç elde edemeyecekleri bir rüyayı pazarladığını sorgulamak bile istemiyordu. Baba, kimse kimseye zorla bir şey satmıyor. Tatile gitmek istemeyen bilet almak için acenteye girmez ki. Bu iş bu kadar basit diyordu. Aiden daha iyi bir gözlemci olmadığına üzülüyordu. Bütün bu değişiklikler oluşurken neredeydi? Ne zaman birbirlerinden böylesine uzaklaşmışlardı? Bir zamanlar kızlar akşamları yıkanır, tertemiz pembe sabahlıklarını giyer, anlattığı masalları dinlerlerdi. Nel de odanın bir köşesinden mutlu mutlu onlara gülümserdi. Hepsi yıllar önceydi. Daha sonraları da güzel vakit geçirmişlerdi. Örneğin sınav dönemlerinde. Aiden kızlara yardım eder, en verimli çalışma biçimlerini öğretirdi. O zamanlar iki kızı da babalarına minnettardı. Granier diplomasını aldığı gün ile bankada işe başladığı gün yaptıkları kutlamaları unutamıyordu. İki seferde de büyük bir otelde öğle yemeği yemişlerdi. Garsona resimlerini bile çektirmişlerdi. Bridget için de aynı şeyi yapmışlardı. Bir yemek ve resimler. O resimlerde kusursuz mutluluğunu sergileyen bir aile vardı. Yoksa o görüntülerin hepsi yalan mıydı? Öyle olmalıydı. Yoksa şu anda aradan birkaç yıl geçtikten sonra karısına ve kızlarına, dünyada herkesten çok sevdiği insanlara, müdür seçilememekten ne kadar çok korktuğunu anlatamayacak hale gelebilir miydi? O okula ne kadar emek vermişti, gece yarılarına kadar çalışmış, okulun tüm sorunlarıyla ilgilenmişti. İçinden bir ses yine de müdür olamayacağını söylüyordu. Başka biri vardı. Onunla yaşıt başka biri. Belki de onu seçerlerdi. Adamın adı Tony O'Brien'di. Kendi sahasında oynayan okul takımının maçını seyretmek zahmetine katlanmayan, ders saatlerinin dağılımı konusunda hiç kafa yormayan, yeni bina için para toplamayı aklından bile geçirmeyen biri. Sözde sigara içmenin yasak olduğu okulda, koridorda elinde sigarayla dolaşan, öğleleri bir bara gidip bira ve peynirli sandviç yediğini saklamayan Tony O'Brien. Bekar, hiçbir yönüyle aile babası olmayan biri. Çoğunlukla kolunda yarı yaşında bir kızla gezen bir adam. Bütün bunlara rağmen okulun en önemli görevlerine aday gösterilen birisi. Son yıllarda Aiden'ın kafasını karıştıran birçok olay olmuştu. Ama hiçbiri ona bu kadar anlaşılmaz görünmemişti. Kıstaslar ne olursa olsun Tony O'Brien adaylar arasında olmamalıydı. Aiden azalan saçlarını sıvazladı. Tony O'Brien'in gözlerini örten, omuzlarına değen koyu kahverengi saçları vardı. Dünya herhalde okul müdürü seçerken o saçları hesaba katacak kadar derilerle dolu değildi. Çok saç iyi, az saç kötü. Aiden kendi kendine güldü. Eğer kendine gülebiliyorsa, kendine bile bile kötülük yapılmasını alaya alabiliyorsa, kendine acımıyor demekti. Bugünlerde aynı şeye birlikte güleceği kimse olmadığına göre kendine gülebilmesi şarttı. Pazar ekinde gergin misiniz başlıklı bir anket vardı. Aiden soruları açık yürekle yanıtladı. 75 puandan fazla almıştı. Yüksek puan tutturmaktan mutluydu. Ancak sonradan okuduğu sert ve aşağılayıcı yargılamaya hiç de hazırlıklı değildi. 70 puanın üstünde topladınızsa gerçekten de sımsıkı bir yumruk gibisiniz diyorlardı. Patlamak istemiyorsanız biraz rahatlayın dostum. Aiden ve Nell bu tür testlerde hiç iyi sonuç alamadıklarında, Hep bu testlerin anlamsız olduğunu, yer doldurmak için yapıldığını söylerlerdi. Ama bu kez yalnızdı. Kendi kendine, gazetelerde yarım sayfayı dolduracak yazılara gerek vardır. Olmazsa karşımıza sayfaları bomboş bir gazete çıkar diyordu. Yine de bir şeylerin içini kemirdiğini hissediyordu. Ada sinirli olduğunu biliyordu. Ancak sımsıkı bir yumruk, başkasını müdürlüğe layık görmeleri boşuna değil diye düşündü. Soruların yanıtlarını, daha doğrusu içini kemiren korkuları ve ürküntüleri, çektiği uykusuzluğu ailesinden kimsenin görmemesi için ayrı bir kağıda yazmıştı. Şu sıralar Aiden için en zor gün pazardı. Eskiden gerçek bir aileyken yazın pikniğe giderler, kışın da sağlıklı uzun yürüyüşler yaparlardı. Aiden da ailesinin sadece oturduğu mahalleyi tanımakla yetinen çoğu Dublinli gibi olmayışıyla övünürdü. Bir pazar trenle güneye giderek Brayhead'e tırmanırlar, oradan komşu yöreyi Wicklow'u seyrederlerdi. Başka bir pazar kuzeyde deniz kenarında Rush, Lusk ve Skerries köylerine giderlerdi. Bunlar ufak, kendine özgü özellikleri olan kentlerdi. Hepsi de sınıra giden yolun üstündeydi. Ailesinin İrlanda'nın diğer yüzünü görmesini sağlamak amacıyla bir günlük Belfast turları da hazırlamıştı. Hayatının en mutlu günleriydi bunlar. Hem öğretmen, hem baba, hem anlatıcı, hem eğlendirici olduğu günler. Baba her şeyin yanıtını bilirdi. Carrick Fergus Şatosu'na veya Ulster Folk Müzesi'ne giden otobüsün nereden kalktığını, trene binmeden önce en iyi patates kızartmasının nereden satıldığını, her şeyi. Trende bir kadının Granny ve Bridget'e her şeyi böylesine güzel anlatabilen bir babaları olduğu için ne kadar şanslı olduklarını söylediği günü hatırlıyordu. Kızları ciddi ciddi başlarını sallamışlardı. Nerede kulağına eğilmiş, besbelli kadın senden hoşlandı ama havasını alır demişti. Aiden o an kendini 4 metre boyundaymış, dünyanın en önemli adamıymış gibi hissetmişti. Şimdi pazar günleri evde onu gören kimse yoktu sanki. Geleneksel pazar öğle yemeği adeti hiç olmamıştı. Başları gibi zorbif veya kuzu eti ya da tavuk ya da patates ve sebze yeme alışkanlıkları yoktu. Onlar genellikle gezmeye gittikleri için pazar günlerini rahat bir gün gibi yaşarlardı. Aiden, keşke pazarlara özgü bir odak noktamız olsaydı diye düşünüyordu. Aslında o hep kiliseye giderdi. Nell zaman zaman onunla gelir, arkasından da ya kardeşlerinden biriyle ya da işte çalıştığı kızlarla buluşurdu. Tabii artık pazarları, dükkanlar açık olduğu için gidilecek çok yer vardı. Kızlar hiç pazar ayinine gelmezlerdi. Bu konuyu onlarla tartışmak faydasızdı. 17 yaşına geldiklerinde Aiden bu işten vazgeçmişti. Pazarları öğleye kadar uyurlar, sonra üstlerinde sabahlık birer sandviç hazırlayıp hafta arası video kasetlere kaydettikleri filmleri seyrederler, saçlarını yıkarlar, giysilerini gözden geçirirler, arkadaşlarıyla telefonda konuşurlar ya da eve kahve içmeye davet ederlerdi. İdare edilmesi gereken tatlı ve egzantrik biri gibi gördükleri annelerine aynı evi paylaştıkları başka bir kız gibi davranıyorlardı. Granny ve Bridget ev masraflarına yaptıkları çok kısıtlı katkıları sanki hakları yeniyormuş gibi isteksiz bir tavırla verirlerdi. Bunun dışında eve hiçbir yardımları yoktu. Aiden onların eve biraz bisküvi, bir kutu dondurma veya bir şişe çamaşır yumuşatıcısı getirdiklerini hiç görmemişti. Yine de istedikleri en ufak bir şey yapıldığında hemen karşı çıkmaktan çekinmezlerdi. Aiden Tony O'Brien'ın pazar günleri nasıl geçirirdi diye düşündü. Tony'nin kiliseye gitmediği kesindi. Öğrenciler, pazarlara ayine gider misiniz efendim diye sorduklarında bunu açıkça belirtmişti. Bazen giderim, canım Tanrı ile konuşmak istediğinde demişti Tony O'Brien. Aiden bunu duymuştu. Bu sözleri pazarları kiliseye gitmemenin büyük günah olduğunu söyleyenlere karşı silah olarak kullanan öğrencilerden duymuştu. Nasıl da keyifle gülüyorlardı. Çok akıllı diye düşündü Aiden. Biraz fazla akıllı. Tanrı'nın varlığını inkar etmiyor. Aksine kendisini canı istediğinde Tanrı ile konuşmak için onun evine uğrayacak kadar yakın bir arkadaşı olarak gösteriyordu. Bu davranışı Tony O'Brien'ın Tanrı'nın evinde çok samimi bir yer verirken, Aiden Dune'a dışlayarak onu Tanrı'nın arkadaşı olmayan, Sadece vakit dolduran biri görevini veriyordu. Al sana bir can sıkıcı olay daha. Tony O'Brien pazarlara herhalde geç kalkıyordur. Günümüzde townhouse denilen, aslında apartman katı olan ufak bir evde oturuyordu. Alt katta büyük bir oda ve mutfak, üst katta da bir yatak odası ve banyo olan evlerden. Kapısı tam sokak üstünde olanlardan. Onu sabah saatlerinde evinden genç kadınlarla çıkarken görenler vardı. Bir zamanlar böyle bir görüntü müdür seçilmesini imkansız kılmakla kalmaz, meslek hayatının sona ermesine neden olurdu. 1960'lı yıllarda evlilik dışı ilişkileri olan öğretmenler işten atılıyorlardı. Bunu doğru bulduğumu söyleyemem, diyordu Aidan. Zaten tüm öğretmenler bu karara karşı çıkmışlardı. Ama yine de hayatında tek bir kadına bağlamak istememiş bir adamın townhouse'unda arka arkaya değişik kadınlarla görünmesine rağmen hala müdürlük için düşünülebilmesi, öğrencilere örnek olması gereken bir göreve getirilmesi, bu da doğru değil, diyordu. Böylesine yağmurlu bir pazar günü saat 2:30'da Tony O'Brien acaba ne yapıyordur? Belki bir öğretmenin evinde öğle yemeği yiyordur. Genelde evde öğle vakti bir şey bulunmadığı için Aidan onu hiç davet etmemişti. Üstelik 5 yıldır karşı olduğunu ulu orta ilan ettiği bir adamı neden yemeğe çağırdığını herkes merak ederdi. Belki şu anda bir akşam önce eve getirdiği bir kadınla birlikteydi. Tony O'Brien 3 kapı ötede evlere servis yapan harika bir Çin lokantası olduğu için Çin halkına sonsuza dek minnettar olacağını söylerdi. Limonlu tavuk, susamlı ekmek ve acı biberli karidesli bir şişe Avusturya şardoni şarabı ve pazar gazeteleri ne kadar güzel bir şey olurdu, derdi. O yaşta dede olacak yaşta bir erkeğin pazar gününü genç kızları eğlendirerek ve Çin yemeği yiyerek geçirmesini düşünebiliyor musunuz? Ama iyi düşünün, neden olmasın? Aidan Dune haksızlık yapmaktan hoşlanmazdı. İnsanların bu konularda seçme hakkı olduğuna inanıyordu. Tony O'Brien o kadınları evine saçlarını sürükleyerek getirmiyordu ki. Aidan gibi evlenmesini kendisinden gittikçe uzaklaşan iki kız çocuğuna sahip olmasını emreden bir yasa mı vardı? Sonra iki yüzlü davranmaması, yaşam biçimini saklamaya kalkışmaması da adamın olumlu bir yanı değil miydi? Her şey ne kadar değişmişti. Sanki birileri Aidan'a sormadan olabilirlerle olamazlar arasındaki sınırın yerini değiştirmişti. Peki Tony günün geri kalanını nasıl geçirecekti acaba? Tüm öğleden sonrayı yatakta geçirecek halleri yoktu ya. Belki yürüyüşe çıkardı veya kız evine döner, o da müzik dinlerdi. Sık sık CD'lerden söz ettiğine göre lotadan 350 pound kazandığında okula ilaveler yapmakta olan marangoza peşin para vererek 500 CD'lik bir raf ısmarlamıştı. Bunu duyanlar ne kadar etkilenmişlerdi. Aidan da içinde bir kıskançlık duymuştu. İnsanın o kadar CD alacak parası nasıl olur? Tony O'Brien haftada bir tane CD aldığını biliyordu. İnsan o kadar CD dinleyecek zamanı nasıl bulur? Tony CD'leri dinledikten sonra yanındaki bir pub'da arkadaşlarıyla buluşur. Sonra ya alt yazılı yabancı bir filme ya da caz dinlemek için bir gece kulübüne giderdi. Belki de üstünlük sağlamasının asıl nedeni böylesine çok gezmesiydi. Aidan pazarları kimseye gıpta ettirecek türden olmadığına göre Aidan'a üstünlüğünün en önemli yönü bu olmalıydı. Pazar ayininden dönünce evdekilere jambonlu yumurta isteyen var mı diye sormuştu. Kızlar iğrenircesine koro halinde aman tanrım ne diyorsun baba sakın ha diye bağırırlardı. Ne olur bir daha sözünü bile etme. Hem kendine pişireceksen lütfen mutfak kapısını da kapatmayı unutma. Nell evdeyse okuduğu kitaptan gözlerini zar zor ayırarak neden diye sorardı. Her ne kadar ses tonuna düşmanca demek zorsa da çok şaşırdığını, bundan saçma bir şey duymadığını belirtmekten kaçınmayan bir tonda konuşurdu. Nele kalırsa saat 3 civarında salatalı bir sandviç yapardı. Aidan büyük bir özlemle annesinin hazırladığı sofraları anımsardı. Hafta içinde gelişen olayların değerlendirildiği, izin almadan kimsenin sofradan kalkmaya hakkı olmadığı o öğle yemeklerini. Bütün bu gelenekleri yıkan kendisi değil miydi? Kızlarının hatta eşinin bağımsız, hür bireyler olarak gelişmeleri için tek boş günlerinde Dublin yöresine hatta komşu yörelere tanıtım gezintileri düzenleyen başkası mıydı? O çabaların sonucunda mutsuz, yerini bulamamış, herkesin yemeğini mikrofonunda ısıttığı mutfaktan, televizyonda hiç istemediği bir programın seyredildiği oturma odasına, oradan da karısıyla sevişmeyeli uyumanın dışında bakmak bile istemediği yatağın bulunduğu yatak odasına gidip geliyordu. Yolunu kaybetmiş bir hayalet gibi geziyordu. Tabii bir de yemek odası vardı. Evi satın aldıkları günden beri pek az kullandıkları o ağır siyah ahşap eşyalarla dolu oda. Yemeğe misafir çağıran insanlar olsalardı fazlasıyla küçük ve dar gelecek o oda, Nelson zamanlarda Aiden'a orasını çalışma odası haline getirmesini önermişti. Aiden ise buna karşı koymuştu. Okuldaki odasının bir benzerini evde yaparak evin reisi kimliğini tümüyle kaybetmekten çekiniyordu. Baba ve aile reisi olarak ev halkının rızkını temin eden, dünyanın odak noktasında olan kimliği iyice yok olur diye korkuyordu. Ayrıca yeni odasına fazlasıyla alışmaktan, zamanla uyumak için bile çıkmak istememekten çekiniyordu. Aşağıda da bir tuvalet olduğuna göre yukarı katı rahat etmeleri için üç kadına bırakması pekala mümkündü. Oysa hiçbir zaman buna razı olmamalıydı. Mountain View Koleji'nin yeni müdürünü seçecek olan yönetim kurulu üyelerinin akıllarında canlı kalmak için nasıl çaba gösteriyorsa, ailesi içindeki yerini de korumaya gayret etmeliydi. Annesi hiçbir zaman okulun adının neden Saint bilmem ne olmadığını anlayamamıştı. Tüm okullar Saint bir şey değil miydi? Her şeyin değiştiğini, hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını annesine anlatmak zordu. Ancak annesine durmadan yönetim kurulunda bir rahip ve bir rahibenin bulunduğunu tekrarlıyordu. Tüm kararları o ikisi vermese bile varlıkları, İrlanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıllardır dine verdiği önem konusunda fikir veriyordu. Bunu duyan annesi küçümseyen bir edayla burnunu çekmişti. Din adamları Tanrı'nın buyurduğu gibi yönetimin özünü oluşturacaklarına, o kurulda bulunmakla yetinecek hale geldilerse vay halimize diyordu. Aiden din adamlarının ne kadar azaldığını anlatmaya çalışmıştı ama boşuna. Oysa öğretmenlik yapacak yeterince din adamı bulmak ortaokullarda bile zorlaşmıştı. Artık sayıları yetersizdi. Annesiyle bu konuyu tartıştığını duyan Nell Bilkers'in de boşu boşuna nefes tükettiğini söylemişti. Din adamlarının okulu yönettiğini söyleyen hayatın kolaylaşır. Üstelik bir bakıma hala onların yönettiği de doğru. İnsanlar onlardan korkuyor. Nell'in böyle konuşması onu hep sinirlendirirdi. Nell'in Katolik Kilisesi'nin gücünden korkacak bir nedeni yoktu tabii. İşine geldiğinde kiliseye veya ayinlere gidiyordu. Günah çıkartmak veya Papa'nın öğretilerine uymak gibi şeylerden çoktan vazgeçmişti. Öyleyse dini omuzlarına çöken bir ağır yük gibi göstermesine ne gerek vardı? Ancak bu konuda tartışmaya girmedi Aiden. Birçok konuda olduğu gibi sakin ve kabullenmiş görünüyordu. Nell'in annesiyle uğraşacak vakti yoktu. Ona düşman da değildi ama ilgi duyduğu da söylenemezdi. Annesi ne zaman evlerine yemeğe çağrılacağını merak ettiğinde Aiden da yaşamlarının henüz yerli yerine oturmadığını, her şey hallolunca yemeğe çağrılacağını söylerdi. 20 yıldır söylediği bu sözler artık geçerliğini yitirmişti. Suçun ele yüklemek de haksızlık olurdu. O da kendi annesini yemeğe çağırmıyordu ki. Aiden'ın annesi otellerde verdikleri kutlama yemeklerine hep çağrılırdı. Tabii ki ev ile otel farklı şeylerdi. Kutlamaya değer bir şey olmayalı o kadar uzun bir zaman geçmişti ki, müdür seçilme ümidi dışında tabii. Tony O'Brien öğretmenler odasında "Nasıl, iyi bir hafta sonu geçirdin mi?" diye sordu. Aiden şaşkınlıkla yüzüne baktı. Ona böyle bir soru sorulmayacak o kadar uzun zaman olmuştu ki. "Sakin bir hafta sonu, bilirsin ya," dedi. "Fena mı? Ne kadar şanslısın. Ben dün akşam bir partideydim. O yüzden hala akşamdan kalmayayım. Neyse, içimi sulayacak biraya kavuşmama sadece 2,5 saat kaldı," dedi Tony inler gibi. "Ne olağanüstü bir insansın. Enerjinden söz ediyorum." Aiden sesindeki eleştirinin ve acılığın sezilmediğini umuyordu. "Hiç değil. Tüm bunlar için fazla yaşlıyım aslında ama benim sizler gibi teselli bulacağım bir karım ve ailem yok." Tony'nin gülüşü sıcaktı. Adamı tanımasam, yaşamını bilmesem, gerçekten bizlerin yaşamına özlem duyduğunu düşünürsün dedi kendi kendine Aiden. Annesinin adının ya St. Kelvin ya da daha çok St. Anthony olmasını istediği Mountain View Koleji'nin koridorlarında yan yana yürüyorlardı. St. Anthony kayıpları bulan Aziz'di. Annesi yaşlandıkça ona daha çok başvurur olmuştu. Anthony'den günde en az 20 kez gözlüğünü bulmasını isterdi. İnsanlar böyle bir Aziz'e en azından bölge okulunun adını verebilirlerdi, değil mi? Yine de oğlu müdür olursa belki. Umut içinde bekliyordu. Öğrenciler yanlarından koşarak geçiyordu. Kimi bir ağızdan günaydın diyor, kimi de asık suratla başını çeviriyordu. Aiden Dune hepsini tanıyordu. Her birinin anne ve babalarını da tanıyordu. Birçoğunun abi ve ablalarını hatırlıyordu. Tony O'Brien ise çoğunun kim olduğunu bilmiyordu. Buna haksızlık denmez de ne denirdi? Tony O'Brien aniden dün akşam seni tanıyan biriyle karşılaştım dedi. Bir partide mi inanmam dedi Aiden gülümseyerek. Yok, kesinlikle tanıyordu. Kadına bu okulda görevli olduğumu söyleyince seni tanıyıp tanımadığını sordu. Kimdi dedi Aiden elinde olmadan meraklanmıştı. Adını öğrenemedim, hoş bir kadındı. Eski bir öğrencimdir herhalde. Hayır değil, öyle olsa beni de tanırdı. Tam bir muamma dedi Aiden 5. sınıflara giren Tony'nin arkasından bakarak. Sınıfa aniden çöken sessizliğin bir açıklaması yoktu. Neden öğrenciler Tony'ye karşı böylesine saygı besliyordu? Konuşurken yakalanmaktan veya yanlış bir şey yapmaktan neden bu kadar korkuyorlardı? Tony O'Brien adlarını bile hatırlamazken, çalışmalarına zar zor not verir, sınav sonuçları için hiç kendini yormazken, aslında öğrencilerine çok fazla önem vermeyen biriydi. Yine de onun onayını almaya önem veriyordu çocuklar. Aiden bunu anlamakta güçlük çekiyordu. 16 yaşındaki kız ve erkeklerin bu davranışını çözemiyordu. Kadınların kötü davranan erkeklerden hoşlandıklarını hep duyar insan. Nell'in Toby O'Brien'le hiç karşılaşmamış olmasına seviniyordu. Bu düşüncenin hemen arkasından Aiden'ın beyninde başka bir kıvılcım çaktı. Nell'in çok önce onu terk ettiğini söyleyen bir kıvılcım. Aiden Dune 4. sınıflara girdi. Sınıfta sessizliğin sağlanması için 3 dakika kapıda hareketsiz beklemesi gerekti. Eski müdür Bay Walsh koridordan geçtiğini görür gibi oldu. Belki de hayal görüyordu. Sınıfı taşkınlık yaptığında insan hep müdürün geçtiğini sanmaz mı? Tanıdığı bütün öğretmenler aynı şeyi hissettiklerini söylerlerdi. Aiden bu kaygısının önemsiz olduğunu biliyordu. 4. sınıflar biraz gürültü etseler bile müdür bunu önemsemeyecek kadar onu beğenirdi. Aiden, Mountain View Koleji'nin en sorumlu öğretmeniydi, bunu herkes kabul ediyordu. Bay Walsh, Aiden'ı öğleden sonra müdür odasına çağırdı. Bir an önce emekliye ayrılmak için sabırsızlanıyordu. Bu kez gündelik konuşmalara zaman yoktu. Senin ve benim birçok konuya bakışımız benzeşir Aiden. Umarım öyledir Bay Walsh. Evet, dünyaya bakışımız aynıdır. Ama ne yazık ki bu yeterli değil. Tam olarak ne demek istediğinizi anlamıyorum. Aiden doğru söylüyordu. Yoksa felsefi bir konuşma mı yapıyorlardı ya da bir uyarı mıydı? Bir kınama olabilir miydi? Yöntemden söz ediyorum. Yönetim biçiminden. Müdürün oy hakkı yok. Toplantıda harem ağası gibi oturmaktan başka bir işe yaramıyor. Oy hakkı mı dediniz? Aiden konunun hangi yöne gittiğini anlıyordu ama anlamıyormuş gibi konuşmaya karar vermişti. Aslında yanlış hesap yapmıştı. Müdürü sinirlendirmekten başka bir işe yaramayan bir davranışla seçti. Hadi dostum, neden söz ettiğimi gayet iyi anladın. Görevden, atamadan söz ediyorum dostum. Ah evet, Aiden kendini aptal duruma düşürdüğünü anladı. Ben yönetim kurulunun oy hakkı olmayan bir üyesiyim. Fikrimi söylemem yasak. Benim fikrim sorulacak olsaydı Eylül ayında bu koltukta sen oturacaktın. Ama yine de 4. sınıftaki o haytalara dur demesini öğren derim. Ben değer ölçüleri uygun ve yerinde okul için en doğru karar verecek insanın sen olduğuna inanıyorum. Teşekkür ederim Bay Walsh. Bunları duymak beni mutlu ediyor. Bu saçmalıkları söyleyeceğine beni dinle dostum. Teşekkür edecek bir şey yok. Senin için yapabileceğim bir şey yok. Sana söylemeye çalıştığım da bu Aiden. Yaşlı adam birinci sınıfta geç öğrenen bir çocuğa bakıyor gibiydi. Zaman zaman Neil'in de böyle baktığını Aiden büyük bir üzüntüyle fark etti. 22 yaşında öğretmenlik yaptığı çocuklar şimdi 26 yaşındaydı ama o ona yardım etmeye çalışan birine nasıl karşılık verilir bilmiyordu. Onun yalnızca canını sıkıyordu. Müdür ona dikkatle bakıyordu. Aiden Bay Walsh'un beyninden geçenleri okuyabildiğini sezdi. Hadi biraz toparlan bakalım. Böyle beyninden vurulmuş gibi durma. Yanılıyor olabilirim, yanlış anlamış olabilirim. Ben yarıştan çekilen yaşlı bir beygir gibiyim. Belki de bu açıklamaları olay beklendiği gibi gelinmezse hakkımda kötü düşünmemen için yapmışımdır. Aiden Miller'ın konuyu açtığına pişman olduğunu gördü. Yok yok, size minnettarım. Kendi bakış açınızı anlattığınız için teşekkür ederim. Demek istiyorum ki, Aiden'ın sesi gittikçe zayıflıyordu. Dünyanın sonu geldi demek değil. Yani bu göreve seçilmezsen demek istiyorum. Tabii değil. Demek istiyorum ki sen bir aile reisisin. Ailen var. Hayatında bu boşluğu dolduracak o kadar çok şey var ki. Evde yoğun bir yaşamın var. Benim gibi yıllardır bu okulla evli değilsin sen. Bay Walsh yıllar önce işini kaybetmişti. Bir oğlu vardı, o da çok ender ziyaretlerine gelirdi. Tamamen haklısınız. Tam dediğiniz gibi, dedi Aiden. Ama yaşlı adam ilgiyle ve şefkatle baktı. Aiden yavaş yavaş konuşmaya başladı. Haklısınız, dünyanın sonu değil. Ama ben yine de düşündüm ki, umdum ki yeni bir başlangıç olur sandım. Yaşamıma yeni bir canlılık katar sandım. Fazla mesai yapmaktan kaçınacak değildim. Hiç kaçınmadım zaten. Burada hep uzun saatler kaldım. Biliyor musunuz, ben de bir bakıma sizin gibiyim. Ben de sanki Mountain View'la evliyim. Biliyorum, dedi Bay Walsh usulca. Yaptıklarım bana hiç zor gelmedi. Sınıfları seviyorum. Özellikle de geçiş yılını. Onların düşüncelerini açmayı başardığımda, kendilerini ve iç dünyalarını anlatmalarına olanak verdiğimde, düşünmelerine imkan tanıdığımda, diğerlerinin nefret ettiği veli toplantılarından bile hoşlanıyorum. Bütün çocukları teker teker tanıdığım için ve kısaca her şeyi seviyorum. Sevmediğim tek şey, iyi bir görev almak için gereken manevraları yapmak ve etrafı dürtüklemek. Aiden birden sustu. Sesinin kırılmasından korkuyordu. Aslında yapmaya çalıştığı manevraların etrafı itip kalkmaların işe yaramadığını fark etmişti. Bay Walsh suskundu. Dışarıdan saat 4 sularında her okulda duyulan sesler geliyordu. Uzaktan bisiklet zilleri, çarpan kapılar, yola çıkan otobüslere binen çocuklar duyuluyordu. Birazdan ellerinde kova ve bezler, hademeler işe koyulacaklardı. Arkasından taşları parlatan cila makinesinin sesi. Ne kadar tanıdık, ne kadar güven verici seslerdi bunlar. Aiden şimdiye kadar tüm bu seslerin ona ait olmasını beklemişti. Yenilgi dolu bir sesle, ''Tony O'Brien mı?'' diye sordu. ''Sanırım istedikleri o. Henüz kesin bir şey yok. Gelecek haftaya kadar da olmaz. Ama genel yöneliş o yönde görünüyor. Neden acaba? Kıskançlık ve kafasını karıştıran onca fikir Aiden'ın başını döndürüyordu. ''Hiç bilmiyorum Aiden. Adam gerçek bir Katolik bile değil. Ahlaki değerleri sokak kedileriyle eş.'' Bu okulu ne seviyor ne de bizim gibi önem veriyor. Yine de içinde bulunduğumuz zamanı en uygun onu görüyorlar. Zor sorunlarla savaşacak, zorunlu bir gibi görüyorlar onu. 18 yaşında bir oğlan çocuğunu öldürürsüye dövecek kadar zorlu, dedi Aiden. Herkes o çocuğun esrar sattığını söylüyor. Gerçekten bir daha okulun civarına gelemedi ama. Bir okul böyle yönetilemez ki. Sen böyle yönetmezsin, ben böyle yönetmem. Ama korkarım. Bizlerin zamanı geçti artık, dedi Bay Walsh. Saygıda kusur etmek istemem ama sizin 65 yaşında olduğunuzu unutmayalım Bay Walsh. Ben henüz 48 yaşındayım. Benim zamanımın geçtiğini sanmıyorum. Geçmemeli zaten Aiden. Sana söylemeye çalıştığım da bu. Harika bir karım ve kızlarım var. Güzel bir hayatım var. Onlarla birlikte yeni bir şeyler kurmalısın. Mountain View'un metresin olmasına izin vermemelisin. Çok naziksiniz. Sözleriniz için teşekkür ederim. Gevezelik ettiğimi sanmayın. Beni şimdiden uyardığınız için gerçekten teşekkür ederim. Böylelikle aptal gibi davranmamı engellediniz. Aiden bu sözlerden sonra dimdik odadan çıktı. Eve geldiğinde Neil'i siyah elbisesini giymiş, sarı eşarbını takmış olarak buldu. Lokantanın üniformasıydı bu. Yılgın bir sesle "Pazartesileri çalışmazdın" dedi. "Yardıma gerek duydular, ben de neden olmasın, televizyonda da bir şey yok" dedim. Sonra yüzündeki ifadeyi görmüş olmalı ki "Buzdolabında güzel bir bonfile var. Cumartesiden kalan biraz da patates. Soğanla kızarsan enfes olur, tamam mı?" diye ekledi. "Tamam." Nel evde kalsaydı yine de ona bir şey söylemeyecektim diye kendi kendine. Belki de Nel'in gitmesi daha iyi oldu diye düşündü. "Kızlar evde mi?" diye sordu. Granny'e Bonya'ya el koydu. Önemli bir randevusu var herhalde. Bildiğimiz biri mi? Bunu neden sorduğunu kendisi de bilmiyordu. Karısını sinirlendirmişti. Nasıl bildiğimiz biri olabilir? Ufakken bütün arkadaşlarını tanıyorduk, hatırlıyor musun diye sordu Aiden. Evet, sabaha kadar ağlayıp kusarak bizi uyutmadıklarını da hatırlıyorum.